Bey ile Işığı. Kış günlerinden birinde, Saint Nikolay gününün ertesinde kasaba kilisesinin bayramı vardı. İkinci sınıf alsatçılardan Vasili'nin o gün kiliseden ayrılması mümkün değildi. Vakfın işleriyle o ilgilenirdi. Hem evine de vakit ayırması, kısım akrabasını kabul etmesi ve onlara sunuda bulunması gerekiyordu. Ama evindeki son konuğu da çıkınca hemen yol hazırlıklarına başladı. Evi buralarda bir yerde olan bir arazi sahibiyle görüşüp ne zamandır almak için pazarlık ettiği bir koruluk alacaktı. Telaşlıydı çünkü diğer alsatçıların erken davranıp bu hesaplı yeri alma olasılıkları vardı. Vasili 7 bin ruble vermesine rağmen mal sahibi 10 bin rubleden aşağı inmiyordu. Aslında 7 bin ruble koruluğun gerçek ederinin sadece üçte birine yakın bir miktardı. Mal sahibinin biçtiği fiyatı biraz kırmak mümkün görünüyordu. Çünkü koruluk, Vasili'nin arazilerinin bulunduğu yere çok yakındı. Kasaba ileri gelenleri arasında her birinin arazileri çevresinde düşen böylesi yerlerin fiyatını kimsenin yükseltmemesi usulden gibi bir şeydi. Ama Vasili, kentteki odun tacirlerinin araya girip bu işi halletmelerinin çarelerini aradıklarını haber almıştı. Bundan hareketle bayram kutlamaları biter bitmez kasabasından 700 ruble çıkardı. Kilise kasasından aldığı 2300 rubleyi katınca 7000 rubleyi tamamladı. Parayı tekrar tekrar sayıp cebine atıp hazırlıklara girişti. O günün tek ayık uşağı Nikita atları arabaya koşmak için davrandı. O gün ayıktı Nikita. Çünkü kendini bildi bileli hep içmiş, yeni giyitleri ve ayakkabılarını elden çıkarmış ama artık içmemeye yemin etmişti. Yeminini de tutmuştu. 2 ayda elini bile sürmemişti içkiye. Her tarafta şarap içilen bu bayram gününde bile kendini denetlemeyi bilmişti. İşini coşkuyla yapması, işbirliği, gücü, temiz kalbiyle kendini herkese sevdirmeyi bilmişti. Ancak kimi zaman sırda kadem bastığı olurdu. Yılda 2 kez, bazen bundan daha fazla içmeye başlar, her şeyini içkiye yatırırdı. Sadece bu kadarla kalsa ya, hayır, geçimsiz şirretin teki olurdu. Bey Vasili bile ona kaç kez kapıyı göstermişti. Fakat dayanamayıp her seferinde geri almıştı. Çünkü Nikita namuslu bir adamdı. Hayvanlara düşkündü. En önemlisi de karın tokluğuna bile çalışırdı. Alması gereken para 80 ruble olmasına karşın bey ona sadece 40 ruble verirdi. Ama bunu bile bölük pörçük alırdı Nikita. Hayır, bu kadarla da kalmazdı bey. Kendi dükkanından kat kat fazla paraya mal satardı emeğinin karşılığında. Nikita'nın bir vakitler hayli alımlı, eline çabuk bir karısıyla, bir oğlu ve 2 kızıyla evinde çalışıp hayatını sürdürüyor, kocasının yanlarında olmasından şikayet etmiyordu. Etmiyordu. Çünkü Nikita içmediği zamanlar kadının yakınmaları nedeniyle koyun gibi olmasına karşın, kafayı bulunca uğursuzun biri olup çıkar, kadını korkudan öldürürdü. Bir seferinde belki de kadının kendisine ayıkken yaptıklarının intikamını almak için karısını sandığını kırmış, kadıncağızın en güzel elbiselerini baltayla doğramıştı. Maaşı da oradan karısının avucuna verilir, kendisi de sesini çıkarmazdı buna. Bir kez de aynı şey olmuştu. Bayramın 2 gün öncesinde kadın, Vasili'nin dükkanına uğramış, sadece 3 ruble eden un, çay, şeker, kvas benzeri öteberiler almış, bağışta bulunur gibi davranıp beye de minnet borcu duyarak ayrılmıştı. Aslında adamın ona hiç değilse 20 ruble ödemesi gerekiyordu. Bey Nikita'ya bizim için lafı mı olur demişti. Ne istersen gel al dükkandan. Çalışır ödersin. Hemen diğerleri gibi senet sepet istemem. Burada her şeyi konuşarak halledilir. Madem ki benim emrimde çalışıyorsun ben de seni bırakmam diyordu. Bey bunları söylerken Işığı onun sahiden veli nimeti olduğunu düşünürdü. Vasili bu adamı gibi buyruğundaki diğerlerinin de onun kimsecikleri kandırmadığı, kandırmak ne, herkesi iyiliklere boğduğunu düşündüklerini sanırdı kendisinden başka kimse inanmasa da. Uşak, bey öyle diyor ama ben de çalışıp çabalıyorum. Kendi işim olsa ancak bu kadar yapardım, diyordu içinden. Aslında beyin kendisini aldattığını biliyordu. Ama onunla tutup hesaplaşmaya kalksa da eline bir şey geçmeyeceğini, daha iyi bir yer buluncaya dek buralarda oyalanmasının daha doğru olacağını düşünüyordu. Atları arabaya koşma buyruğu almış, her zamanki hevesliliği güler yüzüyle arabalığa doğru hamle etmişti. Adımlarını ördek gibi atmasına karşın işe hemen girişme eğilimindeydi. Bir çiviyi taktığı çizmelerini alıp ahıra girdi. Beyin koşulmasını buyurdu, atlar buradaydı. Bir başına ayrı bir bölmede duran orta boylu, sağlam, sarısı hafifçe düşük at, Nikita'yı görünce sevinçle kişnemiş, uşak da ''Hayrola, canım mı sıkılıyor?'' diye ata hal hatır sormuştu. ''Hadi sakin ol, telaşlanma, dur seni suvarayım.'' Atla bir insan konuşur gibi konuşuyordu. Paltosunun eteğiyle hayvanın ortası tüysüz, tozlanmış, ince bir kanal gibi görünen yağlı sırtını kuruladı. Dizginliği başına takıp sulamaya götürdü. Ahırdan çıkan at sağa sola dönüyor, yanı sıra gelen damcağızı tekmelemek ister gibi yapıyordu. Bu şakaya bayılan uşak, ''Hadi aslanım, hadi!'' deyip kendisinde dolu dizgin koşuyordu. Duyasıya su içen at, derin derin düşünür gibi oldu bir ara. Başını yalaktan kaldırıp aksırdı. Uşak alabildiğine ciddi bir sesle, ''Artık içmeyeceksin ha? Peki, sen bilirsin!'' deyip beraberce arabalığa geldiler. Hayvancağız eşinip tepiniyor, her yeri gürültüye boğuyordu. Kimsecikler yoktu ortalıkta. Avluda sadece aşçı kadının, bayrama gelen kocası vardı. Uşak adama, ''Ahbap, hangi arabayı hazırlayacağımı sorsana bir. Büyük olanı mı, küçük olanı mı?'' Seslenilen adam, yüksek temelli, saç çatılı eve girdi. Hemen sonra küçük olan arabanın hazırlanacağı haberiyle geldi. Uşak o gelesiye hayvana dizgin takmıştı. Bir eliyle dizgini, diğeriyle de hayvanı çekerek iki kızaklı arabanın durduğu bölüme girdi. ''Pekala, küçük olanı hazırlayayım.'' deyip kendisini ısırmak ister gibi yapan haylaz atı araba okunun arasına soktu. Sıra dizginlere sıkılmaya geldiğinde aynı adamdan bir demet yulaf ve saman getirmesini istedi. Getirilen yulafı arabaya yerleştirirken ''Sakin ol, sakin ol.'' deyip ekliyordu. ''Bir de örtü bulduk mu sana? Tamam.'' Atın üstünde bir örtü çekip yulafları yerleştirmeye devam ediyordu. Aşçının kocasına ''Yardımın için sağ ol.'' dedi. Bir halkaya takıldıran terbiyeleri alıp kızın kenarına ilişti. Tırsa kalkmaya can atan atı donmuş gübrelerin yığılı olduğu avludan geçirdi. Kürklü, kalpaklı, üstü başı temizce yedisinde bir çocuk gelmişti evden. Çocuk ''Amca, amca!'' diye sesleniyordu. ''Ne olur ben de geleyim.'' diyordu. Uşak, ''Buyur küçük beyim.'' deyip atı durdurdu. Beyin oğlunu kıza bindirdi. Çocuğun renksiz yüzü mutlulukla ışıldadı. Saat 3'e geliyordu. Hava soğuk, sisli, rüzgarlıydı. Gökyüzünde simsiyah bulutlar vardı. Rüzgar sokakta uğulduyor, çatıdaki karları arabalığa yığıyordu. Kızak kapıdan geçmiş, evin taş merdivenlerinin üstünde oturmuştu. Bey, ağzında sigarası, üzerinde kürküyle kargaları gıcırdatarak çıktı. Sigarasından bir nefes alıp yere atarak ezdi. Burun deliklerinden duman çıkartarak göz ucuyla atı inceledi. Kürkünün yakalarını iyice çekti. Oğluna görüp ''Oo küçük beye bak nasıl oturmuş!'' dedi. Akşam içkiyi fazla kaçırmıştı. Kendine ait şeyleri görmekten, kendinden her zamankinden daha memnundu. Eskiden beri oğlanın her hareketinden hoşlanırdı. Gözlerini kırpıştırması, uzun dişlerini göstermesi bunun belirtisiydi. Başındaki şaldan dolayı sadece yüzü görünen evin sade hanımı da avluya çıkmış, kocasının arkasında duruyordu. Ürüke çekine yürüyüp ''Nikita'yı yanına alırsan iyi olur.'' dedi. Bey bu sözlerden hoşlanmamış olmalıydı. Yanıt vermeden somurttu, yere tükürdü. Kadın inlemeye benzer bir sesle ''Yanında çok para var. Hem hava bozabilir.'' dedi. Bey, satıcılarla konuşur gibi eceleri vurgulayarak ''Rehber neyime gerek? Yolu biliyor muyum ben?'' dedi. Kadın şalını biraz daha örtündü. ''Hayır, yalvarırım al onu.'' dedi. ''Ne yapışkansın, nasıl alayım?'' dedi adam. Uşak ''Ben hazırım.'' dedi. Kadına bakıp ''Ben yokken biri hayvanları yemlemeyi unutmasın.'' dedi. Kadın, bana bırak o işi. Uşak, beye dönüp, evet, ben de gelecek miyim? Hanımı gücendirmemeli ama geleceksen, göz ucuyla gülümseyerek adamın kısa, kirpas içinde, etekleri limelenmiş eski paltosuna bakıp, seni daha fazla sıcak tutacak bir şey giy, dedi. Uşak, aşçının kocasına, gel dostum, şu atı biraz tut, dedi. Çocuk ince sesiyle ''Ben tutayım'' dedi ve fırlayıp kalktı. Üşüyen ellerini cebinden çıkarıp dizgini tuttu. Bey eğlenir bir sesle ''Fazla da süslenme, olur mu?'' dedi uşağa. ''Hemen gelirim'' diyen uşak hizmetçilere ayrılmış bölüme seyirtti. Orada bulduğu aşçı kadına ''Ne olur hanımım, şu paltomu da hazırla, sobanın yanında kurumayı bırakmışım, bey beni bekliyor.'' Konuşurken bir yandan da çivideki kemerini alıyordu. Yemekten sonra biraz kestirmiş ve şimdi de semaveri hazırlamaya girişmiş kadın uşağa gülümseyerek dinledi. Hemen paltoyu alıp silkelemeye başladı. Uşak, birazdan keyfet alacaksınız ha? Diyordu. Zaten kimin ne olursa olsun herkesi sevdirecek bir söz bulurdu. Artık kemerini sıkılarmış, şekle girmeyen karnını iyice bastırmıştı. Ne yakıştı ama, artık açılmam bir yana, gevşemem bile mümkün değil, diyordu kendine. Kollarını rahat bırakmak ister gibi omuzlarını kaldırdı, paltoyu üzerine giydi. Yerden parmaksız eldivenleri alıp, işte oldu, dedi. Aşçı kadın, çizmelerini de değiştir, bunların giyilecek hali kalmamış, dedi. Biraz düşünen adam, iyi olurdu ama ne de olsa yolumuz uzak değil, deyip koştu. Arabanın yanına geldiğinde evin kadını sordu, yavrum üşüşsün bak, dedi. Çocuk, üşümem, üşümem, dedi ve önüne biraz saman çekti. Üslü at için gereksiz bulduğu kamçıyı altta bir yerlere koydu. Bey arabaya kuruldu. Üst üste giydiği iki kürklü sırtı bütün arabayı kaplamış gibiydi. Dizginlere sarıldı, hayvanı ilerletti. Uşak hareket halindeki kızağı atladı. Bir ayağını dışarı sarktı, diğerini altına aldı. Kızak sarsılarak yol alıyordu. Dinlenmiş at, sertleşen karlarla kaplı bir yola girmişti. Oğlunun kızağın ardının asılı olduğunu gören bey neşeli bir sesle ''Hey afacan ne yapıyorsun orada?'' diye seslendi. Uşağa ''Ver şu kamçıyı bana'' dedi. Sonra çocuğa dönüp ''Haydi dost doğru eve'' dedi. Çocuk geri indi. Hayvan hızlandı. 6 evlik bir köyde onlarınki. Son evi de geçince rüzgarın iyice sertleştiğini hissettiler. Yol zar zor seçiliyordu. Kızağın ayaklarının açtığı izleri rüzgar hemen kar yığıyordu. Tarlaların üzerinde kar koşturuyor, ufak çizgisi belirmiyordu. Sürekli açık seçik görünen orman, savrulan karlardan seçilmiyordu. Rüzgar atın yelelerini savuruyordu. Atıyla övünen bey, ''Kar çok fazla ama at yine de iyi gidiyor.'' Birinde, yarım saat içinde P'ye gitmiştik. Rüzgarın yüzüne yapıştırdığı yakasından dolayı bir şey duyamayan uşak, ''Pe, yarım saat içinde gitmiştik.'' dedi. ''Öyledir, sağlam bir hayvandır.'' Sustular ama bey konuşmak istiyordu. Bahar geldiğinde bir at alacak mısın?'' Uşak yakalarını çekip, ''Elimiz mecbur, oğlan büyüdü, artık çift sürmesi gerek.'' ''İyi, bizimki kemikliği al, fiyatlı bir şeyler yaparım.'' Uşağın yanıtı beyin açgözlülüğünü depreştirmişti. Satacağın malı cilalama konusunda becerikliydi. Fakat sözünü ettiği atın sadece 7 rublilik bir emanet olduğunu, beyin kendisine 25 rubliye okutacağını, 6 ay boyunca da zırhını koklatmayacağını bilen uşak, ''Bana 15 ruble verirseniz daha iyi. Mal pazarına gidip bir şeyler alırım.'' Bey, ''Kemikli deyip geçme. Senin iyiliğini istediğim için söylüyorum. Benim vicdanım rahat. Kimseye kötülüğüm dokunmamıştır. Hele sana zarar ederek bile mal satıyorum.'' Pazarlık eden sesiyle, ''Namusum hakkı için ben kimselere benzemem. Gerçekten sağlam bir beygirdir.'' dedi. Göğüs geçiren uşak, ''Zerrede şüphem yok bundan.'' dedi. Beyin susmasını nimet bilen uşak, yakasını tekrar kaldırdı ve yüzünü iyice kapattı. Bu halde yarım saat daha gittiler. Uşak elinin üstünde, kürkün yırtığından giren rüzgarı hissediyordu. Olduğu yeri büzülüyor, ağzını kapatan yakasının içinde soluk alıp veriyordu. Bedeni üşümüyordu. Karamiyevo yolu daha elverişliydi. Yolun her iki yakası da kazıklarla işaretlenmişti ama uzun bir yoldu. Doğruca giden yol daha kestirmeydi ama bu kadar elverişli değildi. Yol kazıklarla seyrenmiş, karla kaplanmıştı. Bir süre düşünen Işak, ''Karamiyevo yol uzundur ama rahattır.'' dedi. Gittikleri yoldan ayrılmak istemeyen bey, ''Doğruca gidersek dereyi keseriz. Hem yolumuzu da kaybetmeyiz. Sonra sormam, diyerek bu öneriyi reddetti. Sesini çıkarmayan uşak yakalarını yüzüne çektiğini. Bey yok olsun da fikrini değiştirmedi. Yarım mil kadar daha ilerleyip sola saptı. Burada kuru yapraklı bir meşe dalı sallanıyordu. Buradan sonra rüzgarlı yüz yüzeydiler. Kar atıştırmaya başladı. Bey kızağı kullanıyordu. Avurtlarını şişiriyor, bıyıklarını boşaltıyordu soluğunu. Uşak uyuyakalmıştı. Bir 10 dakika daha gittiler. Bey konuşmaya başladı. Uşak hemen gözlerini açıp sordu. Efendim? Bey yanıtlamadı. Sürekli eğilip sağ sola bakıyordu. At ilerliyor, terleyen türlüye parlıyordu. Uşak, efendim, dedi tekrar. Bey öfkeyle ona öykünerek, ne efendimi, hiç yol levhası yok, kaybolduk herhalde. Uşak, bir de ben bakayım, deyip kazaktan indi. Kırbacı alıp atın sonuna doğru gitti. Fazla kar yağmamıştı o yıl, rahatça ilerleyebiliyordu. Yine de kimi yerlerde dizlerine kadar kara gömülüyordu. Çok geçmeden çizmelerinin içi karla dolmuştu. Ayağıyla kırbacın ucuyla zemini yokluyor, yolu bulamıyordu. Geri döndüğünde bey, ne olacak şimdi? Diye sordu. Buralarda bir şey yok. Gidip şuralara bakayım. Şuradaki leke nedir? Ona da bak. İşaret edilen yere seyretti uşak. Bomboş bir tarlaydı burası. Üstündeki karla silkeleyen uşak dönüp kızağa bindi. Buyurur bir sesle, sağ gidelim. Rüzgar solumuzdaydı. Şimdi ise yüzümüze çarpıyor. Sağa döndür arabayı. Bey uşağı dinledi. Sağa gittiler ama biraz yol filan görünmüyordu. Rüzgar hızını kesmemişti. Kar atıştırmayı sürdürüyordu. Kendinden hoşnut uşak, beyim yolu kaybettik, dedi. Bey karın altından seçilen siyahımızı sazları gösterip, şunlar nedir, diye sordu. Zarrof'un tarlasındayız. Yoldan çıkmışız demek. Yalan! Asla yalan söylemem. Zaten kızının sesi de bunu doğruluyor. Ünlü patates tarlaları burası. Yapraklara, dallara bakın. Ne bela ama! Ne yapacağız? Doğruca gideceğiz. Bir çiftliğe ya da bir eve rastlarız herhalde. Bey bu öneriyi de kabul etti. Bir süre daha gittiler. Tekerlekler karın donduğu yerlerde gıcırtılar çıkarıyordu. Tepeden inen kar arada bir öbekler halinde havalanıyordu. Anlaşılan at epeyce yorulmuştu. Terli tüyleri kıvrımlanıyor, karla kaplanıyordu. Hızı epeyce düşmüştü. Ayağı sürüşünce bir yerlere takıldı. Bey de atın dizginini kıstı. Uşak, dur serbest bırak da kurtulsun, dedi kızakta inerek. Hadi güzelim, hadi, diyerek atı gayretlendirmeye çalıştı. Hemen harekete geçti at. Tek hamlede silkinip çıktı düştükleri çukurda. Bey, neredeyiz biz? Biraz yürüyelim de öğreniriz nasıl olsa. Bey, karlar arasında kütle halinde görünen bir yeri işaretle, Goriçkonu ormanı değil mi şurası? Yanına gidersek ne olduğunu anlarız. Rüzgarın oradan getirdiği yaprakları gören uşak, oranın orman değil, köy olduğu sonucuna varmış ama bunu nedense belirtmek istememişti. Biraz daha ilerlediklerinde kavak ağaçlarını gördüler. Uşağın tahmini doğruydu. O kütle orman değil, kavaklıktı. Kuru yaprakları hışırdayıp duruyordu. Herhalde bir hendeğin kıyısına dikilmişlerdi. Bilinmez sesler çıkaran bu ağaca yaklaştıklarında at ön ayaklarını yukarı kaldırdı, bir yığına atlayıp döndü. Yolu bulmuşlardı. Uşak, neresi olduğunu bilmesek de bir yerlere geldik, dedi. At karla kaplı yolda ilerliyordu. Biraz ötede bir depo duvarı çıktı karşılarına. Oradan döndüklerinde yüzlerine vuran rüzgarla karlara daldılar. Önlerine dar bir sokak ve iki ev vardı. Yoldaki karı rüzgar yığmıştı ve aşılması zorunluydu. Bu engelde geçince en rahat biçimde sokağa daldılar. Evlerden birinin duvarında beyazlı kırmızılı iki gömlek, donlar, ayak dolakları rüzgarla dans edip duruyordu. Beyaz gömlek yırtılacak kadar sallanıyordu. Uşak, bu şu kadın şu çamaşırları neden toplamadı ki? Belki de hastalanmıştır, dedi. Köye girdiklerinde rüzgar hızını kesmemişti. Yol karlarla kaplıydı ama köyde ilerledikçe havanın yumuşadığı, şenlendiği hissediliyordu. Bir evin avlusundaki köpek ürüyor, kürkünün başına çeken bir kadın bir evin eşiğinde durup geçen yabancılara bakıyordu. noktasında bir yerlerden genç kızların söylediği şarkıların sesi geliyordu. Rüzgar gücünü yitirmiş gibiydi burada. Kar da fazla yağmamıştı. "Bey, burası girişkin olabilir," dedi. "Evet, orası." Girişkin adlı köydelerdi. Sola fazla sapıp ters yönde onunla ilerledikleri halde varmak istedikleri yerin uzağına düşmemişlerdi. Asıl gidecekleri yer olan Goriçkino buradan 10 mil çekerdi. Köyde uzun boylu biriyle karşılaştılar. Adam atı durdurup "Kimsiniz?" diye sordu. Bebeği tanıyınca oklardan birini yapıştı. Kıza kadar ilerledi. Bu adam herkesin tanıdığı ünlü bir hırsızdı. Bey'e seslenip "Hayrola, ne adam işiniz var burada?" Uşak adamın matko koktuğunu hissetti. "Goriçkino'ya gidecektik." "Ne kadar uzağa düşmüşsünüz? Molokova'dan sapacaktınız." "Bey, ne yapalım? Yolumuzu kaybettik."
Hırsız hayvanı inceleyerek "Güzel bir at," dedi. Ve atın kuyruğunun gevşeyen düğümünü sıkılaştırdı.
"Gece burada konaklamak ister misiniz?"
"Hayır, biz yolumuza gidelim."
"Peki, sen de kimsin?"
"O Nikita."
"Benim ya, hiç değilse artık yolumuzu kaybetmesek."
"Niye kaybedesiniz? Geri dönüp sokak boyunca ilerleyin. Hiç sola bakmadan ana caddeye gelip sağa dönün."
"Uşak, nereden sağ sapacağız?"
"Bir çalılıkla karşılaşacaksınız. Onun karşısında bir kazık çakılı, boy yapraklı bir meşe ağacı göreceksiniz. Oradan sapın."
Bey, atı geri manevra yaptırdı. Kızak tarif edilen yola döndü.
"Artları sıra, ama kalsaydınız daha iyi olurdu," diye bir ses geldi.
Bey seçenişe kayıtsız kalıp atı hızlandırdı. Ormandaki düz yoldan 10 mil gidecek olmasını dert etmiyordu. Karda durmuştu. Geldikleri yolun ters tarafındalardı şimdi. Kenarda köşede öbeklenmiş gübre yığınları görülüyordu. Çamaşır serili avlunun önünden tekrar geçtiler. Beyaz gömlek sadece bir koluyla seriliydi. Uğultular içindeki ağaçları buldular. Şimdi tarlaların ortasındaydılar. Rüzgar giderek hızını arttırıyordu. Yol yağan karla kaplanmıştı. Yön tayini sadece çakıllı kazıklarla saptanabilirdi. Fakat kuduran rüzgardan onlar bile seçilmiyordu.
Bey sürekli gözlerini kapatıyor, çevresini görebilmek için sağ sola dönüyordu. Ama aslında yaptığı iş kendini ata teslim etmekti. Bir 10 dakika daha gittiler. Önlerinde bir karartı gördü. Onlarla aynı yönde gidenler vardı. At onları yetişti ve ayağıyla kızağın arkasına vurdu. Kızaktakiler "Yana çekip öne geçin!" diye bağırdılar. Bey kızağı öne geçirdi. Diğer kazaktaki 3 erkek bir kadın oturuyordu. Köydeki bayram eğlencesinden dönüyorlardı. Bir köylü elindeki sopayla atın sağrısına vuruyor, diğer ikisi kollarını sallayarak bağırışıyordu. Kadın kürkünün işine büzülmüş, karla kaplı halde kızakta oturuyordu.
"Bey, neredensiniz?"
diye sordu. Bazı sesler "Aa!"
"Nereden?"
Köylünün biri bütün sesiyle bağırdı. Tek kelimesi anlaşılmadı. Diğer köylü "Hadi hızlanalım, onları öne geçirtmeyelim," dedi. Atın sırtında bir kırbaç şakladı.
"Bey, zil zurna sarhoş bunlar."
Kızaklar çarpıştı. Neredeyse birbirlerine geçeceklerdi. Ayrıldılar, köylerin kıza geride kalmıştı. Uzun tüylü, fırlak karınlı sıskacık hayvan bütün gücünü harcayıp zor bela ilerleyebiliyordu. Amansızca sırtına inen kamçıdan sakınmak için hızlanıyor, ayakları karlara batıyordu. Zavallı hayvan bir anda yavaşlayıp geride kalmıştı.
"Uşak,
fazla vakit geçmenin sonu. Bir çare hayvanı öldürecek bu ayyaşlar," dedi.
Güçsüz kalmış hayvanın soluğunu, sarhoşların konuşmalarını duya duya biraz daha gittiler. Hemen sonra bu sesler de duyulmaz oldu. Rüzgarın ıslığından başka ses yoktu artık. Bu karşılaşma beyi oyalamış, güvenini arttırmış, kendini tamamen atı bırakmıştı. Uşak yapacak iş bulamadığı zamanlardaki gibi uyuklamaya, yorgunluğunu gidermeye başladı. At ansızın durdu. Uşak neredeyse yere kavaklanacaktı.
"Bey, yine başladık," dedi.
"Neye?"
dedi uşak. "Yol kazıkları yine görünmez oldu. Yolu kaybettik."
Uşak, "Öyleyse bulalım," diyerek kızaktan indi. Epeyce öteleri yürüdü. Dönüp geldiğinde, "Oralarda yol falan yok. Belki önümüzdedir."
Karanlık bastırıyordu. Kızağın kar küreyen aleti işini yapıyordu.
Bey, hiç değilse o köylülerin sesleri gelseydi.
Uşak, gelip bize yetişmediklerine göre yoldan hali uzakta olmalıyız. Belki de onlar yollarını şaşırdılar.
Bey, ne tarafa gitmeliyiz sence?
Bence ata bırakalım. Bizi sadece o kurtarabilir. Dizginleri bana verin.
Eldivenli elleri iyice üşüyen bey hemen dizginleri uzattı. Uşak bu dizginleri sadece eliyle tutmakla yetindi. Zeki hayvan kulaklarını dike dike dönmeye koyuldu. Uşak sevgiyle cin gibi dur at, cin gibi. Yarım saat geçmeden önlerinde bir orman köyü de hayalet belirdi. Sağ yanlarında yol kazıkları seçmeye başlamışlardı.
Bey, galiba yine giriş konuya geldik, dedi. Sol yanda ani depo duvarını görüyorlardı ve biraz ötede ipe serili çamaşırları. Ani dar sokak, ani gübreler, köpek ürümeleri. Karanlık bastırmış, ellerin ışıkları yakınmıştı. Bey, atatuğla duvarlı büyüyecek bir evin önüne durdurdu. Uşak, masada iki şişeleri gördüğü evin penceresinden kırbacını sapıyla vurup, ''Kim o?'' diye seslendi içeride. ''Komşu köydeniz, kapıyı açar mısınız?'' Birkaç dakika sonra da açıldı evin kapısı. Uzun boylu, ağır sakallı, bayramlık beyaz gömlekli, kürklü bir ihtiyar ile kırmızı gömlekli, deri eldivenli bir genç belirdi kapıda.
''Oo Vasili, sen ha?'' ''Evet, yolu şaşırdık. Buraya ikinci gelişimiz bu, acayip.''
deyip yanındaki genci
''Durma, git kızağın kapısını aç.''
dedi. ''Hemen.'' diyen genç seyirtti.
''Bey, gecelemeyi düşünmüyoruz.'' dedi. İhtiyar ''Karanlık çöktü. Bu havada nereye gideceksiniz?''
Bey
''Kalmayı ben de isterdim ama işim acele. Yerine gelin hele, soluklanırsınız.'' ''Peki, havanın çok da kararacağı yok. Ayda çıkar belki.''
Uşağına,
''Ne dersin? Biraz soluklanalım mı?''
''İyi olur beyim.'' Bey, ihtiyarla birlikte içeri girdi. Genç, kızağın kapısını açtı, atı içeri aldılar. Kirişlere tünemiş tavuklarla horozlar gıdaklamaya, koyunlar tırnaklarını yere sürtmeye, köpek de bu yeni ziyaretçiye şaşıp havlamaya başladı. Uşak bütün ahır sakinlerine iltifatlar ediyordu. Tavuklardan özür diledi, koyunları azarladı. Köpeğe de dostluk teminatı verdi. Üzerindeki karlayı temizleyip artık işimiz yoluna girdi, diyordu. Yanındaki delikanlı, bunlar evimizin ermişleri, keramet sahibidirler. Ne ermişi?
Öteki sırıtarak,
Fasen böyle yazar, hırsız eve sessizce girer, köpek ürümeye başlar. Uyan demektir bu. Horoz sabaha karşı öter, artık kalk demektir bu. Kedi yalandığında, konuğum var, ikramda bulun anlamındadır.
Bu delikanlı yazamıyor ama okuyabiliyordu. Polisini ezberlemiştim. Hem tek kitabı da oydu. Biraz kafayı çektiği günlerde uygun bir şeyler bulup anlatmaktan hoşlanıyordu.
Uşak, öyledir, dedi. Sen epeyce üşümüşsündür, dedi delikanlı. Evet.
Avludan geçip eve girdiler.
Bey ile Uşak kasabanın hali vakti yerinde adamlarının birbirinin evindeydiler. Adam 5 parça arazinin sahibiydi ve bunlar dışında da işlemek için tarla kiralardı. Ağırlarında 6 at, 3 inek, 2 buzağı, yaklaşık 20 de koyun vardı. Ev sakinlerinin sayısı 23 kişiydi. Kızlarının 4'ü evliydi ve 6 torunun, delikanlı da torunlardan biriydi ve evli tek torun oldu. 2 torunun torunu, 3 yetim, çocuklu 4 gelin. Köyde birbirinden kopmadan yaşayan tek aile buydu. Ama sık sık rastlandığı gibi anlaşmazlık önce kadınlar arasında baş göstermiş, zamanla mirası bölüşmeye kadar varmıştı. İki oğul Moskova'da suculuk yapıyordu. Bir diğeri askerdeydi. Şu anda evde ihtiyarla karısı, bayram dolayısıyla kentten köye inmiş olan büyük oğulları, kadınlarla çocukları, bir misafir ve bir de komşuları bulunuyordu. Bey siyah kürküyle masada Meryem ikonunun altında oturuyordu. Nemli bıyıklarını emiyor, keskin gözleriyle çevresini tarıyordu. Bey'in haricinde masada ağarmış, sakallı, saçsız, beyaz gömlekli bir ihtiyar, kentten gelen büyük oğul, evdeki diğer oğlu, komşu, zayıf yüzlü bir köylü vardı. Yemeklerini yemişler, semaverin kaynamasını bekliyorlardı. Çocuklar yatıyordu. Kadınlardan biri beşiğin yanına uzanmıştı. Yüzünün her yeri buruşuk olan evin hanımı, Beyin çevresinde yüzmek için dört dönüyordu. Uşak odaya girdiğinde kadın beyin bardağına vodka koyup "Buyurun, için," diyordu. Üşümüş, yorulmuş olduğu böyle bir zamanda içki bardağının ışıltısı, boğaz yakan kokusu ışığı epeyce etkilemişti. Alnı karıştı, başlığını, paltosunu silip odada kendi başınaymış gibi yüzünü ikonlarla çevirip selam vererek masaya dönüp paltosunu çıkarmaya başladı. Büyük kardeş adamın buz tutmuş bıyıklarına bakıp "Kara batmışsınız," dedi. Uşak bir daha silktiği paltosunu bir çiviye asıp masaya yaklaştı. Neredeyse bardağı tutup lezzetli içkiyi yudumlayacaktı ki beyine bakıp içmeme yemeğini anımsadı. Çizmelerini bile içki parası için sattığını, çocuğuna baharda bir tay alacağını düşündü ve kendini tutup "Sağ olun, içmiyorum," deyip cam kenarına ilişti. Büyük kardeş, "Neden içmiyorsunuz?" Uşak gözleri yerde. "İçmiyorum, hepsi bu," dedi ve yüzünü buzların temizlemeye başladı. Bey elinde bir parça ekmek ile "Ona iyi gelmez içki," dedi. Evin kadını, "Çay içerseniz öyleyse, üşümüşsünüzdür," deyip kadınlara, "Çay için ne bekliyorsunuz?" diye sordu. Gelinlerden biri bakırdayan semaveri bir bezle kurulayıp masaya kadar zorlanarak kaldırdı. "Çay hazır," dedi. Bey yollarını nasıl şaşırdıklarını, ikidir aynı köyde geldiklerini, sarhoşların oturduğu bir kızakla karşılaştıklarını anlattı. İhtiyar şaşkın bir halle yolu nerede, nasıl şaşırdıklarını, sarhoşların kimler olduğunu ve doğru yolu nasıl bulacaklarını söylüyordu. Molçanoka'ya kadar rahattır yol. Bir çocuk bile kaybolmaz orada. Ama tam zamanında dönmek gerek. Çalılığın hemen önünde. Yanındaki köylü, "Ama kayboldular işte." İhtiyar kadın üsteliyordu. "Gece burada kalırsanız, kadınlar size şilte sersinler," diyordu. İhtiyar adam, "Sabah erkenden yola çıkarsınız." Bey, "Mümkün değil dostum, acele işlerim var." Ağaçları kendisinden daha fazla acele edecek alıcıyı düşünüp, "Kimi zaman bir saate kaybolan bir şeyi bir yılda ele geçiremezsiniz," dedi. Uşağına, "Gideriz, değil mi?" diye sordu. Uşak yanıt vermekte acele etmedi. Sakalı bıyığı ile ilgilenmeyi sürdürdü. Sonunda renksiz bir sesle, "Bunu bir daha şaşırmamak koşuluyla," dedi. Yüzünü kan çekilmiş gibiydi. Tek düşündüğü şey içkiydi. Çay kesmezdi onu. Hem çay da dağıtılmamıştı. Bey, "Bütün mesele dönülecek yeri bulmakta. Sonra bir daha kaybolmayız," dedi. Uşak sonuna uzatılan çay bardağını alıp, "Peki bey, siz bilirsiniz," dedi. Bey, "Çayı içip yollanalım hemen." Uşak susup baş salladı. Çayı bardağına döküp dumanında ellerini ısıttı. Ağzına küçük bir şeker parçası koyup ihtiyarları bir daha selamladı. Bey, "Bizi oraya kadar götürseydi. Keşke," dedi. Büyük oğul, "Olur," deyip delikanlıyı göstererek, "Kızı hemen hazırlarlar," dedi. Bey, "Aslan evladım, hadi götür bizi," dedi. Delikanlı bir çiviyi astığı şapkasını alıp gülümseyerek fırladı. Bu sırada ışığın gelmesiyle bölünen konuşmaya tekrar geçildi. İhtiyar oğullarının bayram armağanlarından yakınıyor. "Ana babaları ne çabuk unutuyor bu gençler," diyor. Komşu, "Ya öyle azizim, onların hali sadece kendilerine. Diyeminkini duydun mu, babasının kolunu kırmış," diye ekliyordu. Uşak kulak kesilmiş, dinliyor. Kendisi de bir şeyler söylemek istiyordu. Ama içtiği çayla ilgileniyor, sadece başını sallıyordu. Art arda çay içiyor, gevşiyordu. Sohbet kendi yolunda ilerliyor, arazilerden, miraslardan söz ediliyordu. Bu sözler öylesine söylenmiş sözler değildi, evin içinde bulunduğu durumla ilgiliydi. Büyük oğul malların bölüşülmesini istiyordu. Üzüntü verici bu sözler bütün aileyi etkiliyordu. Ailevi konuları da yabancıların yanında konuşmaktan kaçınmadılar. Evin beyi ömrü oldukça buna izin vermeyeceğini, çünkü şimdi rahat yaşadıklarını, fakat malları paylaşırlarsalar ailenin yoksa düşeceğini söylüyordu. Komşular da ona destek vererek, "Bakın, Mate ve Efe'ler," dedi. Durumları iyiydi. Arazileri bir bölüştüler, duman oldular. İhtiyar oğluna, "Sen de bunu mu istiyorsun?" dedi. Oğlu yanıt vermedi. Kasvetli bir sessizlik çöktü ortalığa. Arabayı hazırlayan genç odaya girip son sözleri duymuştu.
Poison'da böyle bir misal vardır. Bir baba evlatlarına bir süpürge gösterip bunu koparana aşk olsun der. Çocukları sırayla bunu dener ama başaramazlar. Ancak sapları birbirinden ayırdınız mı hemen kopar. Bu iş de böyle dedi.
Bey, biz kalkalım mı artık? Malları dağıtma işinde dediğin yap dostum. Ailenin büyüğü sensin. Bölge hakimine git. Ne yapman gerektiğini öğren.
O da başka sıkıntı. Konuşur, başından savar. Şeytanın tekidir o. Kimseye hayır dokunmaz.
Uşak 5 bardak çay içtiği halde daha da içmek ister gibi görünüyordu. Ama semaver boşalmış, bey paltosunu giymeye başlamıştı. Kendisi de kalkıp çentiklediği şekeri ağzından çıkardı. Terli yüzünü sildi, kürkünü giyip derince bir iç çekti. Ev sahipleriyle vedalaşıp sıcak, aydınlık odadan soğuğa çıktı. Kapı çatlaklarından rüzgar saldırıyordu. Avluya çıktı, kürke sarılmış delikanlı, avluda atın yanında gülümseyerek Poisson'dan bir şeyler okuyordu. Karlar fırtına da havalanıyor, bazen bir hayvan, bazen bir çocuk gibi inleyerek.
Uşak başını sallayıp onayladı onu. Elleriyle dizginleri ayırdı. İhtiyar elinde bir fenerle beyi yolculuyordu. Ortalığı aydınlatsın diye feneri verandaya koyar koymaz rüzgarla söndü. Avludan bakıldığında bile tipinin çoğaldığı görülüyordu.
Bey, ne de kötü hava diye söylendi.
Kalsa daha iyi ederdi belki ama mümkün mü? İşi bekleyemezdi. Zaten hazırlanmıştı. Bu işi de üstesinden gelirdi. Evin beyi kalsalar daha iyi olacağını düşünüyordum. O kendine düşeni yapmış, kalmalarını önermişti. Belki de benim yaşadığım geçtiği için bunca korkuyorumdur, diyordu.
Delikanlı tehlikeden yılmıyordu. Her yeri avucunun içi gibi tanıyor, sık sık şiirler okuyordu kendilerini. Uşak gitmeyi hiç istemiyordu. Ama uzun zamandır beylerinin buyruğuna uyup, kendi düşüncelerini hesaba katmadan yaşamaya alışkındı. Gidenleri kimse vazgeçiremedi.
Bey, bastığı yere dikkat ederek kıza yaklaştı. Ortalıkta hiçbir şey belirginde seçilmiyordu. Kıza binen bey, dizginleri alıp delikanlıya
''Sen önümüze geç!'' dedi.
Delikanlı, geniş, hayvan kızağında diz çökmüş halde atını ilerletti. Öndeki hayvanın kokusunu alıp kişneyen atları doğru da onun ardına takıldı. Her iki kızak da yoldaydı. Deminki yollarına vurmuşlardı. Aslı çamaşırların, kar altındaki deponun, rüzgarın önüne secde eden ağaçların önüne geçtiler. Karla kaplı bir denizin içinde bir dağa daldılar. Rüzgar öyle şiddetli esiyordu ki atları önünde baş eğdirmeye zorluyordu. Delikanlı bakımlı atını coşturuyor, Doru da ona yetişmek için uçarcasına ilerliyordu. Bu halde bir süre gittiklerinden sonra delikanlı döndü. Rüzgardan anlaşılmayan bir şeyler söyleyerek kızağına geriye manevra yaptırdı. Delikanlı sağa yönelmişti. Bu ana değin sağlarından esen rüzgar artık yüzlerine çarpıyordu. Karlar arasında lekeler görünüyordu. Çalılıklar. Delikanlı, uğurlar olsun, dedi.
Teşekkürler.
Delikanlı yine Poisson'dan diziler okuyordu.
Tipi her yeri karartıyor.
Bey, bu genç şair midir nedir, diyordu.
Uşak, iyi çocuk, tam bir Rus, dedi. Hızlanmışlardı. Uşak köküne öyle sarılmıştı ki boğazına kadar kürke gömülü gibiydi. İçinin sıcaklığını dışarı vermemek için ağzını bile açmaya gönlü yoktu. Önde Dora'nın sallanan sağırları ve düğümlü kuyruğu rüzgar önüne vuruyor, kızağın dümdüz uzanan oklarına sürekli kanıyor, bunları yol izleri sanıyordu. Kimi zaman yol kazıklarına da rastlıyorlardı. Doğru yoldalardı. Bey, dizginleri atı önünü doğru bulduracak biçimde tutmak istiyordu. Dinlenen hayvan biraz gönülsüzleşmişti. Bey bir iki defa çekti dizginlerini. Uşak, işte orada bir kazık. Bir tane daha diye sayıyordu içinden. Gözlerini bir anda önündeki bir karataya çevirip şurası da orman olmalı dedi. Oysa sadece bir çalılıktı orası. Geçip yarım mil daha ilerlediler. Hemen sonra ne görseler iyi. Ne yoldan ne de kazıklardan eser var.
Bey, orman şuralarda olmalı dedi içinden.
İşte Yavut Kaya çay başını döndürüyordu.
atı sürekli deliyordu. Akıllı ve korkusuz at kendisine işaret edilen yönde gidiyor, asıl yolun burası olmadığını seziniyor gibiydi. Bir sıra daha gittiler. Ne orman, ne yol. Bey atı durdurup, "Yine kaybolduk," dedi. Uşak sesini çıkarmadan indi kızaktan. Kürküne sıkıca sarınıp doğruca ormana girip gözden kayboldu. Sonunda dönüp geldiğinde beyin elinden dizginleri kapıp "Sağa yönelim," dedi. Bey itirazsız bir tavırla onayladı bunu. Uşak "Haydi güzelim biraz daha dayan," dedi ama hayvancağız kayıtsız kalıyor. Gitmiyordu. Uşak kızağın önüne astığı kamçıyı alıp atı indirdi. Kötü davranışlara alışkın olmayan hayvan epey güç harcayıp tırısa geçti ama bir süre sonra tekrar yavaşladı. Karanlık öyle bir çökmüştü ki atın başı bile zor seçiliyordu. Kızak kim zaman duruyor, geriye doğru kayıyordu. Uşak dizginleri bırakıp tekrar yere indi ve atın neden durduğunu anlamak için öne yürüdü. Birden ayağı kaydı ve aşağı yuvarlandı. Sakin olmaya çalışıyor, dur diye bağırıyordu. Ama rüzgarın kar yığığı çukurun dibini düşünceye dek tutunacak dağı bulamadı. Çukurun ağzına biriken karlar da bu düşüncenin etkisiyle üstüne boşaldı. Her yerini örtmüştü kar. Kara ve çukura ilinerek, "Bana da bunu yaptınız ha!" diyerek çırpınıyordu. Bey, "Neredesin?" diye sesleniyordu. Uşağın ona yanıt yetiştirmekten daha önemli işleri vardı. Üstündeki karları temizliyor, kamçısını arıyordu. Nice zahmetlerden sonra bulunduğu yerde tırmanarak kurtuldu. Ancak ne at vardı ortalarda ne de bey. Bayırdan rüzgar yönünde ilerledi. Yüzlerini göremediği halde atın kişnediğini, beyin bağırışlarını duydu. "Geliyorum, geliyorum," diye seslendi ata. Kızağın yanına varmadan ne attı ne de adam seçebildi. Bey, "Nerelere gittin aptal adam? Kızağı çevir de giriş kenarına tekrar dönelim." Uşak, "Giriş kenarına gitmeyi ben de isterim. Fakat nasıl gideceğiz? Önümüzde öyle bir çukur var ki düşen kurtulamaz." "Bey, burada kalacak halimiz yok ya," dedi. Uşak sessizce yaklaştı kıza. Arkasından rüzgara verip tizmelerini çıkardı. İçindeki karları temizledi. Biraz zaman alıp sol ayak tekinin deliğini tıkadı. Bey susmuş, kendini uşağına bırakmıştı. Birlikte kızağa bindiler. Atın dizginlerini çevirip çukur yönünde gitmeye başladılar. 100 metre kadar ilerlemişlerdi ki at zınk diye durdu. Başka bir çukurun önündelerdi. Uşak tekrar indi, bir geçit aradı. Uzunca sayılacak bir zaman geçtikten sonra tekrar dönüp seslendi. "Beyim, nasılsın?" diye seslendi. "Şimdilik iyiyim. Bir geçit bulabildin mi?"
"Ne bende ne de hayvanda derman var."
"Bey, şimdi ne yapacağız?"
"Biraz daha bekleyin," deyip tekrar gitti ama hemen döndü. Atın önüne geçip, "Ardından gel güzelim," diyerek sağa yöneldi. Atın dizginlerini çekip karlar arasındaki çukura sürdü. Önce itiraz eder gibi oldu hayvan ama bunca karı geçebileceğini düşünüp öne fırladı. Başaramayıp boynuna kadar karlara battı. Uşak, kızakta oturan beye, "Kızaktayım efendim," dedi ve oklardan birini tutup kızağı itmeye başladı. Kızak atın böğürlerine kadar çıktı. Ata seslenip, "Zor olduğunu biliyorum güzelim ama ne gelir elden, ha gayret." Hayvancağız tekrar gayret etti. Yararsız. Uşak, "Burada da duramayız ki azizim," dedi ata. At basıyla onayladı bu sözleri. Gayrete gelip sıçradı. At nice uğraştan sonra kar geçidini aşabilmişti. Zor belası oluyor, aksırıp tıksırıyordu. Beyin adım atmaya dermanı kalmamıştı. Güçlükle gelip kızağa yığıldı. Bey kızağa yerleşirken uşak dizginlerini tutup biraz aşağı çekti. Karla kaplı çukurdan kurtulmuşlardı. Rüzgar hızını kesmemişti. Bey biraz soluklandıktan sonra kızaktan inip ne yapacaklarını sormak için uşağın yanına gittiğinde tipinin orasındalardı. Zorunlu kalıp geri çömeldiler ve rüzgarın kesilmesini beklediler. Doğru da kulaklarını düşürüyor, başını sallıyordu. Rüzgar biraz daha yavaşlayınca uşak eldivenlerini çıkarıp ellerini hohlayarak atı rahatlatmak için gemlerini çıkarmaya, kemerlerini toparlamaya başladı. "Bey, ne yapıyorsun?" diye seslendi. Uşak, Atı çözüyorum. Başka ne yapayım ki? Hiç dermanım kalmadı.
Yola devam etmeyecek miyiz?
Nereye? Hangi yola? Bakın, hayvancağız da neredeyse çatlayacak. Geceyi burada geçireceğiz. Başka çare yok.
Bey, soğuktan donarız burada.
Olabilir. Ama ne gelir elden?
Bey,
karla da uğraşmaktan ısınmış da. Fakat buradan geceleyeceklerini öğrendiğinde bir ürperti sardı bedenini. Rahat mıdır diye düşündüm, kızağa geçti. Sigara ve kibrit çıkardı. Uşak akla ilgilenmeyi sürdürüyordu. Koşumları çıkarıyor, onu gayrete getirecek sözler söylüyordu. Davran yiğidim, yeminini de veriyorum şimdi. Ancak bu sözlerin atın endişelerini dağıtmaya yetmediğini gördü. Sadece biraz yulaf yedi ama şimdi yemek yiyecek zaman olmadığını göstermek ister gibi geri bıraktı. Şuraya bir işaret koyalım, dedi uşak. Kızın yönünü rüzgar çevirdi, atların uçlarını birbirine bağladı. Tamam, dedi. Karabatarda ölürsek bir şu okları görüp gelir bizi kurtarır. Atalarımız da böyle yaparlarmış. Bey ne kadar uğraşsa da sigarasını yakamıyordu. Nihayet bir kibrit tutuşturmayı başarıp birini yaktı. Dumanını istekle ciğerlerini çekti. Ama rüzgar elinden sigarasını alıp götürdü. Bir iki yudum tütünden öyle keyif almıştı ki. Kararlı bir sesle, demek ki böyle olması gerekiyormuş. Sana da bir bayrak yapayım, dedi uşağa. Demin kızancına attığı mendili aldı. Okların bağlandığı kemerleri yetişebilmek amacıyla kızağın ön kısmına geçti ve mendili oraya bağladı. Rüzgar şiddetle bayrağı sallamaya başladı. Tekrar kızağa binen bey,
bu da tamam,
dedi.
Keşke buraya ikimiz sığabilseydik.
Beni merak etmeyin ama atı örtmek gerek. Tere batmış, deyip beyin altından bir örtü alıp atı örttü.
Şu örtüye ihtiyacınız yok, dedi uşak.
Örtü ve biraz saman alıp kızağın arkasını geçti. Karda bir çukur kazdı, samanları yere serdi. Başlığını iyice çekip kürküne sarınarak samanların üstüne oturdu. Bey göz ucuyla ışığını izliyor, yaptıklarına dudak büküyordu. Köylülerin bir cahil sürüsü olduğunu düşünürdü hep. Kızağın içine saman serdi, yalnızlandı. Uykusu yoktu, sürekli aynı şeyi düşünüyordu. Kazandığı veya kazanacağı parayı, tanıdığı zenginleri, zenginliğin yollarını. Almaya niyetlendiği koruluğu ne kadar önemliydi. Bundan bir servet yapabilirdi. Meşe ağacından iyi kızaklar yapılır. Tabii kereste de, odun da. Yaptığı hesabın sonunda yıllık gelirinin 12 bin ruble olduğunu görüyordu. Ama ben yine doğruyu almak için 10 bin ruble vermem. 8 bin fit olalım. 3 bini peşin, hele paranın ucunu görsün bir.
Eline paranın bulunduğu cebe attı. Para yerindeydi.
Yolu nasıl kaybettik? Orman buralarda bir baraka falan olmalı. Nedense hiç köpek sesi gelmiyor.
Dışarının sesini kulak kabarttı. Rüzgarın sesinden başka ses yoktu.
Böyle olacağını bilseydim köyde kalırdım. Ama önemli değil. Sadece bir gün kaybetmiş oluruz. Bu kadar kötü bir havada kimse bu yola girmeye kalkışmaz.
Ayın 9'unda kasaptan para alacağını düşündü.
Buraya gelmek istiyordu. Beni bulamayacak. Evdeki kadın ayağımıza kadar getirilen parayı bile almayı beceremez. Cahil bir kadın. Ne yapması gerektiğini bilemez.
Önceki gün ziyaretlerine gelen kaymakam da karısının gereken misafirperverliği göstermediği geldi aklına.
Kadın işte. Zaten görüp bildiğine kadar ki. Hem anamın babamın zamanında evimiz neydi ki? Bir samanlı, bir daş evi. Ama ben 15 yılda neler neler kazandım. Bir dükkan, iki meyhane, değirmen, buğday ambarı, tarlalar, saç damlı, arabaklı kocaman bir ev. Bugünlerde herkes kimden söz ediyor? Benden. Niye? Sürekli çalışıyorum da ondan. Kimselere benzemem ben. Yağmur demem, çamur demem çalışırım. Para havadan kazılabilir mi? Yoo. Ter dökeceksin. Böyle yollardan geçeceksin. Gözünü bile kırpmayacaksın.
Giderek kurumlanıyordu.
Sanırlar ki insan es olursa bir şey olur. O ahmaklar. Miranofohlar servet yaptı. Niye? Çalıştılar. İşki sağlığım iyi olsun.
Miranofların varsınlığı hakkında birileriyle konuşmayı öyle istiyordu ki. Ama kimi bulacaktı? Ne diye köyde kalmamıştı sanki? Zekasını gösterip övünürdü. Rüzgara kulak kesildi. Kalkıp çevresine bakındı. Beyaz bir karanlığın içinde atın sadece başını, Kuyruğunu görebiliyordu. Birisi yalnızca kar.
Ne ettim de şimdi dinledim şu uçağı. Yol devam etmeliyim. Ah uşak. Ne de olsa bir yerlere varırdık. En azından Giriçkino'ya döner, ihtiyarın evinde uyurdum. Oysa şimdi bütün gece burada perişan olacağım. Ama hayatta zevk var mı ki? En iyisi çalışmak. Bir sigara daha yaksam.
Cebinden bir sigara çıkardı. Fazla kibrit harcamak için iyice sindi. Birkaç denemeden sonra yaktı. İçine bir sevinç sardı. Sigarayı kendisi değil, rüzgar içtiği halde 3-5 yudum çekince rahatladı. Yeniden uzandı ve iyice örtündü. Geçmişe düşündü ve kazanacağı paraların hayalini kurmaya başladı. Yine. Birden aklı bulandı. Bedeni uyuştu. Bir sallantıyla silkindi. At altından saman mı çekmek istemişti acaba? Ya da içinden gelen bir sallantı mıydı? Kalbi öyle şiddetli atıyordu ki. Kızağı titretiyor gibiydi. Gözlerini araladı. Çevresinde değişen bir şey yoktu. Ortalık biraz aydınlanmış görünüyordu.
Ortalık üşüyor. Sabah olacak.
Dedi ama ay ışığını anımsadı. Kalkıp önce ata baktı. Arkasını rüzgara vermişti hayvan. Ayakta titriyordu. Üstündeki örtü karla kaplanmış, yemliği kenara kaymıştı. Yenisi karlarla sertleşmiş gibiydi. Başını uzatıp uşağın ne halde olduğunu merak etti. Sürekli aynı durumdaydı. Üstüne çektiği örtü, ayakları kar içindeydi.
Soğuktan kuyruğu titremezse hiç değilse, ne üstünde var ne başında. Ölür mölürse herkes ayıplar beni. Ahmaklar, ahmaklar!
Diye düşündü. Atın üstündeki örtüyü alıp ışığı örtmeye geçirdi aklından. Ama kalkarsa yeri soğuyacaktı. Hem at da üşüyordu.
Onu yanıma niye aldım ki? Hepsi karım yüzünden.
Karısından hiç hoşlanmıyordu. Kıza tekrar uzandı.
Amcam da böyle bir gece geçirmişti ama ona bir şeycikler olmamıştı.
Sonra bir başka bir şey anımsayarak.
Sebastian'ın cesedini karın içinden çıkarmışlardı. Köydeki ihtiyarın evine geceleseydim bunlar gelmeyecekti başıma.
Kürkünün sıcaklığı uçmasın diye iyice sarındı paltosuna. Gözlerini kapatıp tekrar uyumaya çalıştı ama ne yaptıysa uyuyamadı. Tersine canlanmış gibiydi. Tekrar parayı hesaplamaya başladı. Konumuyla gurur duyuyordu. Bir yandan da köyde kalmadığına yazıklanıp,
orada böyle olur muydu? Şimdi rahatça uzanmış olacaktım.
Bir arazi sesi geldiğini sandı. Umutlandı. Yakalarını çekip kulak kesildi. Ama bu çabaları meyve vermedi. Rüzgar, sadece rüzgar, horoz sesi değil. Uşak öylece büzüldüğü kızın arkasında hiç kımıldamamış, kendisine birkaç kez seslenen beyi yanıtlamamıştı. Kızın arkasından başını çıkarıp, karla kaplı kitleyi süzerek,
oralı bile değil, herhalde uyuyor,
dedi. Yeniden yatmayı denedi. Hiç sabah olmayacak gibiydi. Tekrar kalkıp çevresine baktığında,
şurası kesin ki, tanıtıyor,
dedi.
Zaten kaç olduğunu anlayabilsem bir. Ama kürküm açarsam üşütürüm. Sabah olduğunda hemen kızağı hazırlarız.
İçinden bir ses sabaha hayli zaman olduğunu söylüyordu. Ama giderek korkmaya başlıyor. Hem duygularını yoklamak hem de oyalanmak istiyordu. Kürkünün iplerini dikkatle açtı. Yelek cebine ulaşıp saatini aradı. Öyle karanlıktı ki kibrit yapmadan olmayacaktı. Diz çöküp dikkatle ilk kibriti yakmaya başardı. Saate bakıyor ama gördüğüne inanamıyordu. Gecenin 12'sini 10 dakika geçiyordu.
Ne bitmez gece,
dedi. Üşüdü ve hemen önüne ilikledi. Birden rüzgarın monoton uğultular arasında canlı, belirgin başka bir ses duydu. Kurt. Kurt öyle yakındaydı ki çenesinden gelen sesleri duyabiliyordu. Yakasını bir daha indirip iyice kulak kesirdi. At da titrediği kulaklarıyla bu sesi dinliyordu. Kurt sustuğunda at da işaret verircesine soludu. Bey uyumayı filan aklından çıkarmış, kaygılanmıştı. Tekrar işlerini, parasını düşünmeye çalıştı ama başaramadı. Köyde gecelemediği için öyle üzülüyordu ki.
Nereden koydum aklıma şu koruluğu? Para mı kazanıyorum sanki? Hele de sarhoşken insan hemencecik donduğu düşünülürse.
Bu düşünceyle ürpermişti. Tekrar uzanmak istedi. Korkusunu uzaklaştıracak bir şeyler yapmak niyetindeydi. Sigarasını, kibritini çıkardı. Sadece 3 kibriti kalmıştı. Hiçbirini yakamadı.
Tanrı kahretsin!
Diye söyledi kim olduğunu bilemeden.
Yakamadığı sigarayı elinden attı.
Boşalan kibrit kutusunu cebine attı. Kaygıdan ne yapacağını bilemiyordu. Kızaktan çıktı, arkasını rüzgara verip belindeki kemeri sıkıladı.
Neden burada ölümü bekleyeyim? Ata biner giderim. Üstünde birincisi olsa ateş nazlanmaz. Şu adama gelince onun için ölmekle yaşamak arasında fark yok. Yaşayıp da ne edecek? Hayattan bir zevki mi var? Ama benim öyle mi ki?
Atı çözdü. Dizginleri geçirip binmek istedi ama kökü ve çizmeleri o kadar ağırdı ki başaramadı. Kızağa tırmanıp oradan binmeyi düşündü. Kızak sallandı ve kendisi yere düştü. Son olarak hayvanı kızağın yanına çekti. Dikkatle kızağa basıp karnını atın sırtına dayadı. Bu halde biraz kalıp zor bela binebildi. Kızağın sallantısına uyanan ışığın kendisine bir şeyler söylediğini sandı.
Ahmaklar, sizin aklınıza uymam sadece hayvanlık. Burada durup kendimi harcayacağım.
Rüzgarla açılan kökünün bacaklarını çekti. Atı ormanın ya da bir barakanın bulunduğunu düşündüğü yolu doğrulttu. Uşak arkasındaki örtüyü iyice sarındığından beri hiç kımıldamamıştı. Doğanın içinde yaşayan, yoksulluğun ne olduğunu bilen benzerleri gibi o da sabırlı, dirençliydi. Hiç kaygılanmadan saatlerce bekleyebilirdi. Beyin seslenişini duymuş, yanıt vermemişti. Ne konuşmak ne de konumunu bozmak istiyordu. İçtiği çayların ve karda koşturmasının bedenine verdiği ısıyı koruyordu. Ama bunun uzun sürmeyeceğini de farkındaydı. Yediği kamçılara rağmen üsteleyen ama ayağa kalkmayan bir beygir gibiydi. Delik olan çizmesinin ayağı üşümeye başlamıştı. Baş parmağını kımıldatamıyordu. Bütün bedenini saran bir soğuğa yakalanmıştı. Bu gece ölebileceğini, bunun gerektiğini düşündü. Ama ölüm düşüncesini hiç de korkunç bulmadı. Çünkü hayatta bir zevk almamış, yaşam bitmek bilmez bir esaret olmuş, artık bundan sanmıştı. Korkunç da değildi ölüm. Çünkü bu dünyada işlerine koşarak ömrünü çürüttüğü beylerin dışında, kendisini dünyaya yollayan rahmeti bol bir tanrı olduğunu, sadece ona bağlı olduğunu ve ondan fenalık gelmesini düşünülemeyeceğine emindi. Buradaki hayata bırakıp gitmek çok üzücü. Ama ne gelir elden? Gittiğim dünyaya alışırım ne de olsa. Ama işlediğim günahlar, onlar ne olacak? Ay yaşlığını, içkiye harcadığı parayı, sırasında kötü davranışlarını, sürmelerini, kiliseye nadiren gidişini anımsadı. Günahkarım biriyim ben. Ama kabahati bende mi? Beni Tanrı böyle yaratmadı mı? Eğer günahkarsam suç benim mi? Bu geceye dair böylesi düşünceleri vardı ama hemen sonra karışık başka yerlere daldı. Kimileyin karısının gelişini, içki eğlencelerini, zaaflarını, kimi zaman yolculuklarını, köydeki ihtiyarın evini, miras hakkındaki tartışmaları, çocuğunu, atı, beyi düşünüyor. Sancaz köyde gecelemediği için de çok pişmandır. Bunca zenginliği bırakıp mezara girmeyi istemez. O ayrı, biz ayrı. Düşünceleri karıştı ve uykuya daldı. Bey, ata binmek için uğraşırken kızak sarsılınca uşağın sırtını verdiği arkalık kırılmış, kızağın tekeri arkasına vurmuştu. Uyanıp konumunu değiştirmişti. Bacaklarını kaplayan karı silkip kalktı. Soğuk ciğerini işliyordu. Bunun ne demek olduğunu anlamış, beyni seslenerek artık atın ihtiyacı kalmayan ama kendisinin ihtiyaç duyduğu örtüyü bırakmasını istemişti. Bey bunu duymuşça da anlamamış, at sürüp gitmişti. Uşak bir başına kalınca ne yapacağını düşündü. Bir barınak aramaya gücü olmadığını hissediyordu. Az önceki yerine de yatamazdı. Çünkü hemen karla kaplanmıştı. Kızakta da kalamazdı. Çünkü örtülecek bir şey yoktu. Yırtık kökünü güvenmiyordu. Sadece gömlek giymiş gibi üşüyordu. Tanrım! Dedi korkuyla. Yalnız olmadığını, onu esirgen biri olduğunu düşünüp ferahladı. İç çekip üstünde örtüyle kızağa girdi. Beyin yerine yattı. Ne yapsa ısınamadı. Zamanla kendinden geçti. Acaba eceli gelmiş miydi? Bilmiyordu. Ama hazırdı ne derdi. Bey atı topukluyor, niye de bilinmez bir barak olduğunu hükmettiği bir yöne sürüyordu atı. Karıdan göz kaçmıyordu. İleri eğilmiş, kürkünü atın beliyle bacaklarını sıkıştırmaya çalışıyor, güç bela ilerleyebiliyordu. Böylece biraz ilerlediler. Bey sürekli dost doğru gittiği sanıyordu. Sadece kar vardı önlerinde. Önünde ansızın bir gölge gören bey sevinip atını oraya yöneltti. Köy evlerinin birinin duvarı gibi görünmüştü burası gözlerine. Ama gölge sürekli yer değiştiriyordu. Bu bir ev olamazdı.
Belki bir hendekte biten uzun otlardı. Rüzgarın önünde sallanıp duruyordu. Göz açtırmayan tipi de azap çeker gibi görünen bu otları gören beyi bir korku duraldı. Atını dehledi, gölgeye doğru giderek doğrultu değiştirdiğinin ayrımına varmadı. Artık başka bir yerlere doğru gidiyordu. Ama sürekli ormana, barkaya gittiğini sanıyordu. Az sağa gitmek istediği halde o sürekli atın başını sola çeviriyordu. Tekrar gölgeler gördü önünde. Heyecanlandı. Bu kesinlikle bir köy olmalıydı. Oysa bunlar demince geçtiği, rüzgarın sağlandığı otlardı. Burada nedir bilinmez, tekrar korktu. Otların çevresinde yeni nal izleri vardı. Eğilip bakınca bunun kendi izleri olduğunu gördü. Bir daire çizip etrafında dolanmış olmalıydı.
Artık bittim,
diye inledi. Korkusunu atmak için aydınlık gören beyaz bir sis belası vardı. Burayı aşmak için atı topukladı. Şimdi de kulağına köpek ürümesi, kurt ulunması gibi sesler geliyordu. Ama o kadar belirsiz seslerdi ki bunlar. Hayal mi, gerçek mi ayırt edemiyordu. En zayıf sesleri bile duymak için kulak sesildi. Ansızın sarılaştırıcı bir ses daha bütün gövde sarsılmıştı. Atın boynuna yapıştı. Havancası titriyordu ve sesi korkunçtu. Bir an neler olduğunu anlayamadı. Belki atı artık dayanamadığını göstermek için kişnemişti.
''Lanet olsunca hayvan!''
diye bağırdı. Korkusunun boşuna olduğunu anladı ama asıl korkusu geçmemişti.
''Sakin olmalıyım!''
diyordu. Ama ne yapsa sakinleşemiyor, hayvanı koşturmak çalışmakta üsteliyordu. Donuyordu, semen kısmına gelen yerlere sızım sızımdı. Her denizinde boğulacağını anlamıştı. Atın ayağı sürçtü birden. Kar kütlelerinden birinin içine daldı. Uğraşıp dururken yana düştü. Bey attan attı kendini ve küçük eğri yerinde oynattı. Bağımsız kalan hayvan hemen sıçrayarak doğruldu, kişnedi ve bir anda gözden kayboldu. Bey karlara yarı gömülü kala kalmıştı. Atın ardı sıra gitmeyi düşündü ama kar öyle derin, kökü o kadar ağırdı ki 20 adımdan sonra ilerleyemedi. Soluk soluğa durdu.
Ağaçlık, meyhaneler, çiftlik, dükkan, evim, depolarım neredesiniz? Bu da ne demek oluyor?
O kadar korkmuştu ki başına gelenlere inanamıyordu.
Bu bir rüya mı?
Diye sordu kendi kendine. Uyanmak istiyordu ama her yerine dolan şu karlar rüya olabilir miydi? Artık korunulması mümkün olmayan, hızlı bir ölüm sunan şu kar denizi rüya mıydı? Tanrım! Diye inledi. Bir gün önce kilisedeki törende yıldızlı bir çerçeve içinde eskimiş kutsal ikonu, inananların sattığı mumlar ikonun önünde yakınışını hemen söndürüp sandığına saklamak için kendisine geçişlerini anımsadı. Aynı ikona kendisi de dualar ediyordu şimdi. Yine bu sonsuzluğun ortasında bunların hiç önemli olmadığını, onlarla kendisinin acıklı durumunun biri olmadığını hissediyordu.
Atı gözden yitirmemem gerek. İzlere bakıp onun izini kapatmalıyım. Sakin olmalıyım,
diye düşündü. Ağırdan yol almaya karar vermiş olduğu halde ileri doğru hızlandı. Batı çıka koşuyordu. İzler, karın derin olmadığı yerdekiler zorlukla seçiliyordu.
Bittiğimin resmidir bu. İzleri yitirecek, atı bulamayacağım.
Birden siyah bir leke gördü. At, kızak, bayrak, oklar orada duruyordu. Daha önce uşakla birlikte düştükleri karların önündeydi. At onu kızağının yani başına getirmiş, kızağa 50 adım kala silkinip koşmuştu. At eskiden bulunduğu yerde değil, okların yanındaydı. Bey elini kızağa yasladı. Dinlenmeye, toparlanmaya çalışarak durdu biraz. Uşak yerinden kalkmıştı. Kızağın içinde karla kaplı bir kütle vardı. Bunun aşığı olduğunu hemen anladı. Bütün korkularından kurtulmuştu. Bir tek kaygısı vardı. At üzerinde giderken attan düştüğü andaki gibi korkup korkmayacağı. Bu korkudan kurtulmanın bir yolunu bulmalıydı. Arkasını rüzgara çevirip kürkünü, çizmelerini çıkardı. Kar dolmuş eldivenini beline yitirmişti. Kemerini açıp tekrar sıkıladı. Köylülerin satmak için getirdiği buğdaylara bakmaya gittiğinde de hep bunu yapardı. Atın ayağını kurtarmak geldi aklına, yaptı. Atı getirip eski yerine bağladı. Onu örtmek de istiyordu.
O anda ışığın kımıldadığını gördü. Yarı yarıya donmuş olan adam çabalayarak kalktı, oturdu. Elini bir şey kovmak ister gibi salladı. Bir yandan da bir şeyler mırıldanıyordu. Bey, ışığın seslendiğini anladı. Elindeki örtüyü bırakıp kıza yaklaşarak
"Ne diyorsun?"
"Benim ecelim geldi. Bana olan borcunu oğluma ya da karıma öde."
"Hayrola, dondun mu?"
Ağlamaklı ses deminkinin işareti ineleyerek "Öyle hissediyorum. Ecelim geldi. İnşallah günahlarım affedilir."
Bey hareketsizce durdu.
Sonra kazançlı bir iş yaptığı anlarda müşterisiyle çekişirkenki gibi kararlı bir tutumla geriye bir adım attı. Kürkünün eteklerini kaldırıp kızaktaki karları dışarıya atmaya başladı. Sonra kürkünü açıp uşağı kızağın arkasına attı ve onu kapatacak biçimde üstüne uzandı. Artık kulağındaki tek ses uşağın solumalarıydı. Uşak bir süre öylece kaldı. Göğüs geçirip soludu ve usulca devindi.
Bey, "Hepsi bu işte. Hani ölüyordun? Artık ısın. İnsan dediğim böyledir."
Ama bunu sürdürmedi. Şaşkındı. Gözleri yaşarıyor, çeneleri birbirine vuruyordu. Gırtlağına tıkanan bir şeyi yutmak ister gibi sustu.
"Korkudan ölüyorum. Ne kadar da bitkinim,"
diye düşündü. Ama bu bitkinliği giderek sevmeye başladı.
"İnsanlar böyledir işte,"
dedi kendi kendine. İçinde seveceğin duyguları bularak. Gözlerinin kürkünü silip rüzgarın anlamak için çabaladığı kürkünü eliyle bastırıp uyur uyanık kaldı bir zaman. Ama içindeki sevinci paylaşmak arzusuna öyle bir kapıldı ki
"Uşağa, üşüyor musun?"
diye sordu. "Yo, yavaş yavaş ısınıyorum."
"Buna sevindim. Neredeyse ben de ölüyordum."
Çeneleri tıkanmaya başladı. Gözlerine yaşlar doldu. Sustu.
"Bir şey olmayacak. Bunu biliyorum.
Biliyorum," diye düşünüyordu. Altındaki uşağın sıcaklığı kürkü tatlı bir ılıklık vermeye başlamıştı. Ama kürkünün eteklerinde olan elleri ayakları buza kesiyordu, fakat bunu umursadığı söylenemezdi. Aklı fikri uşağı ısıtmaktaydı. Dönüp birkaç kez atına baktı. Rüzgar örtüyü uçurmuştu. Kalkıp örtmesi gerektiğini düşündü ama ışığı bir an olsun yalnız bırakmayı kaldırmadığı için. Işığın ne çok ısıttığını düşünmek alışverişlerdeki gibi bir utku duygusuyla dolduruyordu içini.
"Tehlike geçti artık,"
diyordu. 3 saatleri de böyle geçti. Zaman silinip gitmişti aklında. İlk anlarda ime gelen eminde tipiyi, kıza, titrek atı görüyor, altındaki adamı düşünüyordu. Giderek bunları anılarda katılmaya başladı. Köydeki bayramları, karısını, polis komiserini, mum sandığını anımsadı. Işığı o sandığı altında yatıyor gördü. Alışverişe gelen köylüler, beyaz dutlar, saç damlı evler. Işığı bu kez o evlerin altında kalmış gördü. Sonunda bir her şey iç içe geçti. Karıştı. Gökyüzünün bütün renkleri birleşimden nasıl bir beyaz renk çıkarsa anlarda öyle olmuş, uyuyakalmıştı. Rüyasız, uzunca bir uyku, sadece sabaha karşı görülen bir düş. Kilisede mum sandığının önündeydi. Bir kadın 5 kapik verip mum alıyor, mum sandıktan çıkarıp verecek ama elleri onu dinlemiyor, ayaklarına söz geçiremiyor. Bunca sıkıntı arasında masa masa olmaktan çıkıp yatak haline geliyor. Kendisi o yatakta, evinde. Yataktan kalkması gerek, polis komiseriyle randevusu var, şu açlık işini konuşacaklar. Hayır, öyle olmayabilir. Ata yenilik takacaklar. Karısına komiserden haber olup olmadığını soruyor. Hayır yanıtını alıyor. Ama o sırada birinin evin taş merdivenlerine geldiğini duyuyor. Gelen o olabilir. Hayır, durmadan geçip gidiyor. Karısına tekrar soruyor. Karısı aynı yanıtı veriyor. Kendisi hala yatakta. Kalkamaz halde bekliyor. Korkuyor. Seviniyor. Beklediği gelmiş. Hayır, bir başkası. Asıl beklediği... Evet, o ışıklar içinde belirip kendisini çağırıyor. Bu birkaç saat önce uşağın üstünde yatmasını buyurandır. Onun kendisini anımsamasından hoşnut.
Geliyorum,
diye bağırıyor ve uyanıyor. Bu kez birkaç saat öncekinden daha farklı bir varlık. Kalkmak ister beceremez, elini oynatmak ister oynatamaz, bedeni kendisini dinlemez ama bunun için üzülmüyor. Altındaki uşağın ısınıp canlandığını düşünür, kendisinin bey değil, uşağın bey olduğunu, hayatın kendine değil, uşakta olduğunu. Solmasına kulak verir uşağın. Horlamadan dinler. Utkulu bir sesle, o soku alıyor. Ben de alıyorum, der. Aklına paraları, dükkanı, alsat işleri, Miranov'un milyonları düşer. Vasily denen adamın kendisi bunlara neden ilgilendiğini anlaması zordur.
İşlerin sonuna aklı ermezmiş onun, der. Benim de anladığıma göre onun aklı yetmezmiş. Oysa şimdi hata payı yok. Gerçekliği yüz yüzeyim.
Demin kendisine bir seslenmiş olan çağrısını bir daha duyar. Sevinçle geliyorum diye bağırır ve kendisini bağlayan bir şey olmadığını hisseder. Ölümlü dünyada son düşüncesi bu olur. Tepe dinmemişti. Kar dans ediyor, beyin üstüne bir katman daha atıyor, at titriyor, kızağın önünde ölü beyni altında yatan uşak uyuyordu. Uşak sabaha karşı yakalandığı bir üşümeyle uyandı. Rüya görmüştü. Değirmene buğday götürüyordu arabayla. Bir otlaktan geçerken nasıl olduysa batağa saplanmışlardı. Arabanın altına girmiş, yerinden oynatmaya çalışıyordu. Ne garip, araba kımıldamıyordu. Kendisi de arabaya yapışmıştı. Böyle de eziliyordu. Hava ne çok dondurucuydu. Bir yolunu bulup arabanın altından çıkmalıydı. Şu çuvalları suya atmalı, dedi. Tuhaf şeyler hissediyor, uyanıp gözlerini açıyor ve her şeyi anımsıyordu. Buz tutan araba, üstündeki ölü efendisi. Sesler, kıza vuran atın ayaklarından geliyor. Bey iki kez sesleniyor. Anladığı gibi, bey ölü. Tanrı taksiratını affetsin, diyor. Başını çeviriyor. Üstündeki karda parmağıyla bir delik açıp bakar. Sabahtır. Rüzgar arabanın oklarının arasında vızıldıyor. Kar yağıyordur. At kımıltısız. O da mı öldü acaba? Diye geçiriyor içinden. At soğuktan katılaşırken son kez gayret edip kıza çarpmış ve uyanmasını sağlamıştı. Tanrım, benim bir ölümüm yakın. Her şey buyurduğun gibi olsun. Ama o kadar kolay bir şey değil bu. İki kere ölemem ki. Seve seve katlanırım. Hiç değilse uzun sürmese. Hemen olsa ne olacaksa. Elini çeker, gözlerini kapatır. Uyuşur. Artık öleceğine kesin gözüyle bakıyordur. Kızak karla kaplanmış, sadece üstündeki mendil seçiliyordu. At karnına kadar sert bir kar katmanı içinde ayakta, her yeri bembeyaz duruyordu. Bir gecede öyle çökmüştü ki, kemikleri sayılıyordu. Beyin cesedi kas katıydı. Kaldırdığında bacakları birleştiremiyor, uşağın bedenini sarmayı düşürüyor gibiydi. Atmaca bakışları donuktu. Bıyıkları kar tutmuştu. Bedeni kısmen donsa da hayattaydı uşak. Uyandırıldığında öldüğünü, öbür dünyada olduğunu sanmıştı. Kızan karlarını atan, beyin cesedini yükleyen köylüleri gördüğünde, öbür dünyada bile köylülerin bulunmasına şaşmıştı. Hala sağ olduğunu, ayak parmaklarını hissetmediğini anladığında sevinmekten çok yazıklandı. 2 ay sayrılı evinde kaldı. 3 ayak parmağını kestiler. Diğerleri sağıldı. Çiftlik uşaklığı etti bir zaman. Sonra da kendi evinde ikonların altında elinde yanan bir mum tutarak öldü. Son nefesini vermeden önce karısından ettiği kötülükler için af diledi. Oğluyla, torunlarıyla helalleşti. Oğlunu ve gelirlerini gereksiz bir boğazın yükünden kurtardığı, usandığı bu dünyayı son kez bırakıp zamanla iyice anladığı öbür dünyaya göçeceğini düşünüp mutlu öldü. Bu kez acaba gözünü açtığı öbür dünya daha mı iyiydi? Yoksa orada da horlandı mı? Veya umduğundan daha iyi şeylerle mi karşılaştı? Hepimiz bunu en doğru biçimiyle bir gün anlayacağız.